Medyaskop'tan herkese merhaba. Bilim Akademisi Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir rapor yayınladı ve raporda en öne çıkan nokta en azından benim için bu projenin geçerli bir gerekçesi yoktur ifadesi oldu. Biz de bu projenin neden geçerli gerekçeleri olmadığını bize anlatması için Bilim Akademisi Yönetim Kurulu'ndan Profesör Orhan Yenigün'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Raporu soralım ilk önce çok kısa. Kimler tarafından hazırlanmış bir rapor bu?
Bu rapor Bilim Akademisi üyeleri tarafından hazırlandı. Konuyla ilgili hocalardan görüş istedik. Bunlar işte görüşler jeoloji bilim dalı, çevre bilimleri, oşinografi, şehircilik, bütün bu dallardan üyelerimiz var. Bu hocalarımızdan bilgi talep ettik, yani görüş talep ettik ve bu görüşleri de başkanımızla bir araya getirdim ben. Sonuçta bu rapor ortaya çıktı.
Peki, bu projenin yapılması için açıklanan belli gerekçeler var tabii ki. Bunlar nasıllar ve siz neden bu gerekçelerin hiçbirini geçerli bulmuyorsunuz diye yine bir özet sorusu soracağım.
Evet, şimdi geçerli neden geçerlidir? Şimdi bu projenin ÇED raporunda şöyle bir cümle var başlangıcında. İşte bu İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı işte yıllar içinde artmakta. Seyir güvenliği tehdit altında, ölümlü ciddi kazalar olabilir. Dolayısıyla alternatif bir kanal açılması gereklidir diye ÇED raporu bu şekilde başlıyor. Yani başından işi İstanbul Boğazı'na alternatif bir kanal olması gerekliliği üzerinden çalışmaya başlamışlar. Yani sonuçta ÇED ekibi. Halbuki biz bakıyoruz İstanbul Boğazı'nın hakikaten seyir güvenliği ne durumda, İstanbul Boğazı'nın topografisi, hidrografisi, batimetrisi ile kanalın kilerin karşılaştırılması var. Bakıyoruz şimdi bir tarafta bayağı geniş sayılabilecek bir boğaz, 30 kilometre aşağı yukarı uzunluğunda. Derinliği zaman zaman 100 metreye, 90-100 metreye kadar varabiliyor. Genişliği en dar yeri 600 metre. Bayağı geniş yerleri var. Öbür taraftan bakıyorsunuz bu projelendirilen Kanal İstanbul. Genişliği, taban genişliği 275 metre. Derinliği 20.75 metre. Deniz seviyesinden derinliği. Uzunluğu biraz daha fazla, 45 kilometre. Şimdi bu iki kanalı karşılaştırdığınız zaman özellikle buradan geçecek olan tankerlerin bazılarının bayağı büyük tankerler olduğunu düşündüğümüzde İstanbul Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'nın seyir güvenliğinin çok daha fazla olduğunu, emniyetin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bir kere 2005 senesinden sonra İstanbul Boğazı'nda hiç ölümlü bir kaza olmamış. Ve de ciddi bir seyir güvenliği var, ciddi bir gemi trafik kontrol sistemi var. Artı bu gemi trafik kontrol sistemi de önümüzdeki zamanda Havelsan ve Aselsan ve Havelsan'ın beraber bir projesiyle bir üst seviyeye getirilecek ve gerçekten ciddi anlamda güvenli bir seyir imkanı olacak Boğaz'da.
Yani şunu söylüyorsunuz değil mi? Bir şekilde kaza ihtimalleri yüzünden de yeni bir proje yapılmak isteniyor ama Boğaz'dan daha dar ve aslında biraz daha tehlikeli bir yer mi olacak kanal?
Evet, şimdi baktığımız zaman, şimdi düşünün 275 metre eni var kanalın. 200 metrelik bir gemi girdi içeri. Hadi su çekmesini şu anda unutalım. Yani diyelim ki boş seyrediyor, su çekmesi yukarıda. Bu gemi şimdi diyelim dümeni kilitlendi ki böyle şeyler oluyor. Biraz yana döndüğü zaman kilitlenip tamamen iki tarafı tıkayacak. Yani bir tıkaç gibi kanalı tıkayacak. Şimdi bunu kurtarılması mı kolay yoksa aynı kazayı, aynı talihsizliği İstanbul Boğazı'nda yaşayan aynı tankerin kurtarılması mı kolay?
Bu söylediğiniz şunu da gösteriyor. Bu proje yapılırsa eğer bu tip büyük tankerler gene de Boğaz'dan mı geçecek sizce?
Zaten Montreux Sözleşmesi var işin içinde. Yani ben o geminin kaptanı olsam Montreux Sözleşmesi'ni de arkama alarak ister kılavuz kaptan alırım, ister almam ama boğazdan geçerim. Eğer çok tecrübeliysem boğazdan geçiş açısından kılavuz almadan da rahat rahat gemimi boğazdan geçiririm. Ama daha, öbür tarafta para alacaklar benden.
Daha da güvenli olacağı için.
Güvenli olmayacak. Belki ileride konuşuruz. Akıntılar burada önemli. Bu gemilerin yani belirsizliklerden bir tanesi de zaten akıntılar ve akıntıların nasıl yön değiştirdiği. Bu konuda yani güvenmek çok zor.
Ona geçmeden şunu da merak ediyorum. Bu gemileri kanaldan, büyük tankeri kanaldan geçirmek için zorlamak üzere bir mekanizma yaratılması da mümkün değil değil mi? Yani isteyen boğazdan geçecek.
Tabii, Montreux anlaşmasını değiştirmediğiniz sürece o anlaşmaya dayanarak gemiler, tabii koşullar belli. Yani işte yük taşıyacak veya işte petrol taşıyacak vesaire. Yani askeri mühimmat falan onlar yasak ama onun dışında serbestçe geçebiliyorlar.
Peki birazcık bu fizibiliteden konuşalım. İlk önce projenin finansmanı nasıl sağlanacak? Siz burayı makul buluyor musunuz bu kısmı?
Şimdi şeyi kapatayım bu gerekçe gerekçeyi kapatayım. Sonuç olarak baktığımız zaman biz bilim insanları olarak bilimsel işte görüşümüzü ortaya koyduk ve dedik ki bu eğer gerekçe buysa, salt gerekçe buysa bu gereksiz bir projedir. Yani İstanbul Boğazı iyileştirilen seyir güvenliğiyle bütün bu seyir trafiğini zaten geçmişte olan olaylar hep gemi arızaları yani 20 tane senede ortalama arıza oluyor İstanbul Boğazı'ndan geçişte. Bunlar dümen kilitlenmesi vesaire. Bunların büyük bir çoğunluğu gemi arızası olduğuna göre aynı arızalar zaten kanalda da olur. Yani arıza gemiye ait bir şey, seyire ait bir şey değil ki. Sonuçta yani kanal İstanbul'dan seyir çok daha riskli olacak.
O zaman burayı kapatmadan şunu da konuşalım. Siz Bilim Akademisi olarak raporda bu söylenen gerekçenin hiç geçerli olmadığını ve hiçbir sorunu çözmeyeceğini söylüyorsunuz kanalın. Peki o zaman ne için yapılıyor ve bir getirisi olacak mı?
Valla ne için yapıldı? Tabii siyasi mülazaları bir kenara bırakalım. Bir takım şeyler var tabii burada ama ne için yapılacağı eğer tek gerekçe buysa bu gerekçe bizce geçerli değil. O zaman başka bir gerekçe var mı? Şöyle bir şey var. Kanalın tabii ki bir kanal yapıldı. Diyelim ki yapılıyor ve yapılabildi. Bunun sağında solunda yerleşim yerleri yeni küçükten başlayarak işte kasabalar. İlk başta hatta bunun söyleniyordu bakan tarafından 500 bini geçmeyecek diye. 500 bin kişilik bir kent olacak civarda diye. Halbuki yani bunun geçmişte de örnekleri vardır. Siz planlarsınız 500 bin kişi ama bakarsınız 10 sene içinde olur 1 milyon kişi, 15 sene içinde olur 2 milyon kişi. Yani bu baskıya karşı koymak mümkün değil. Sonuçta bunlara karar verici olanlar da zaten belli zamanlarda değişiyorlar. Şimdi siz ofistesiniz, siz dersiniz ki olmaz. Ertesi gün gidersiniz başka biri gelir, olur der.
Bu raporda bundan da bahsediyorsunuz değil mi? Yani bu kanalın yapılmasıyla oralara göç ve nüfus artışı ihtimali de yüksek. Evet, ve bu da İstanbul için tehlikeli.
Bu da sosyal fizibilitesinin tam olarak araştırılmadığını biz öngördük. Yani mali fizibilitesi zaten bir meçhul bir şey. Çünkü hani bu bir köprü olsa oradan geçen araç sayısına bağlı olarak siz bir para kazanırsınız ve bunu işte diyelim ki yap işlet devletle yaptırdığınız zaman firmaya, onu yapan firmaya veya konsorsiyuma bunu araç, taahhüt ettiğiniz araç başına veya taahhüt edilen araç başına şu kadar diye toplam bir miktar ayda, 6 ayda bir her neyse bilemiyorum ödersiniz. Ama burada toplam zaten İstanbul Boğazı'ndan yılda geçen gemi sayısı 40 bin. Siz bu gemilerin diyelim ki küçük olanlarından hadi Türk bayrağı taşıyanlara biraz daha nazınız geçer diyelim oradan geçirdiniz. Burada toplanacak para 75 milyar Türk lirası ile başlıyorsunuz yatırımınıza. Bunun yanında hiçbir şey. O zaman ne olacak? Nasıl karşılayacaksınız bunu? Yani yap işlet devletle birine vermeye, bir konsorsiyuma vermeye kalksanız nasıl bu parayı o insanlar, o şirketler kazanacak? Meşhur yani kazanamayacak. Dolayısıyla devlet olarak kanalın etrafında bir takım rant kanallar oluşturup bunu kanalın inşasında kullanmanız lazım. Ama burada bununla ilgili bir bilgi yok. Kanal İstanbul'un işte ÇED raporu olsun veya diğer çalışmalar olsun. Ondan sonra eğer burada kim devreye girecek? Arsa spekülatörleri devreye girecek. Haksız kazançlar ortaya çıkacak. Ondan sonra tabii bir taraftan da sosyal anlamda da o civarda yaşayan ve bu kanal İstanbul nedeniyle göç etmesi gereken bir nüfus da var. Onlar
yok edilen balıkçı köyleri var mesela.
Tabii yani onlar var. Yok edilen işte tarım arazileri, çiftlikler, manda çiftliği varmış o civarlarda. Onu da yok olması kaçınılmaz. Buna benzer bir sürü başka tabii çevre etkileri var. Yani ama mali fizibilitesi yok, sosyal fizibilitesi yok, plansızlık var. Ayrıca da teknik açıdan da tam bir fizibilitesi yok. Çünkü yani mega bir proje, tonlarca 1.1 milyar metreküp taşıyorsunuz toprak, hafriyat toprağı. Bir de bununla gideceksiniz Karadeniz kıyısında 38 kilometre uzunluğunda bir kıyı dolgusu öngörülüyor. Bu kıyı dolgusu öyle hani 1 kilometre, 2 kilometre yaparsınız 38 kilometrelik kıyı dolgusu bir uçtan ta neredeyse sınıra kadar gidecek.
Bunun nasıl bir etkisi olacak doğaya?
Hani nasıl yapılır? İşte bunlar belirsizlikler. Bu ne olacak? Karadeniz'in azgın dalgaları günün birinde bir yerden bu şeyi kıracak mı? Evet. Bu dolgu sistemini. Bütün sistem çökecek mi, çökmeyecek mi? Bunları biz bilemiyoruz. Bilinmeyenlerin arasında yani projenin belirsizlikleri arasında.
Siz ÇED raporunu da bayağı yetersiz buluyorsunuz değil mi?
Evet, yani ÇED raporu zaten böyle mega bir proje için ÇED raporu gibi bir rapor. Yani bir takım yönetmeliklere bağlı, bir takım işte ÇED yeterlilik belgesi almış firmaların artık nasıl uzmanları çalıştırıyorlar belli değil. Bunların yaptığı bir rapor. Bu bir mega proje için çok zayıf kalıyor. Yani böyle bir mega proje eğer yapılacaksa, yapılması düşünülüyorsa çok önceden oturulacak, konuşulacak bu işin uzmanı, bilim insanları bu işi ele alacaklar. Ciddi anlamda bunun işin fizibilitesi çalışılacak. Diyelim ki gerekçesi var, böyle bir projenin gerekçesi var. Yani siz şeye bakıyorsunuz, fizibilitesi, yapılabilirliği mi, bir de belirsizlikleri nasıl aşacaksınız. Ama bunlar için ciddi çalışmalar yapmak lazım. Öyle bir tane ÇED raporundaki bir tane modelle bu kanalın işte hidrodinamiğini kesin olarak ortaya koyamazsınız yani bir tane model. Yani bir sürü model sınanacak, edilecek. Bu belirsizlikler, özellikle akıntılar belirsizliklerin başında geliyor.
Bu akıntılardan biraz bahsedelim. Hızlarının değişeceğini söylüyorsunuz. Bu ne demek ve neye sebep olur?
Şimdi bu sonuçta Karadeniz'deki kod farkı şeye göre, Marmara'ya göre daha fazla olacağı için Boğazlar'daki çift akıntı sistemine benzer bir üst akıntı olacak ve hızlı bir şekilde bu kanaldan geçip Küçükçekmece Gölü'nün vasıtasıyla, yani artık gölden olmaktan çıkacak, Marmara Denizi'ne jet olarak akacak. Alt akıntı ise, yani Boğaz'da bulunan alt akıntı, işte Boğazlar sisteminde bulunan, ta Çanakkale'den gelen, yani Ege Denizi'nden gelen ve Çanakkale Boğazı'ndan gelip de işte İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e ulaşan alt akıntı, bu kanalda olması zor çünkü zaten çok sığ ona göre. İkincisi de yani belki bazı zamanlarda olabilir ama bu da belirsizliklerden bir tanesi. Şimdi bu hızlı gelen, Karadeniz'den hızlı gelen akıntı ki bazı model çalışmaları bizim yine İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki oşinograf arkadaşlar tarafından yapılan modeller, bu hidrodinamik modeller akıntı hızlarının zaman zaman 2 metre bölü saniye, yani bayağı kuvvetli, Boğaz'daki kuvvetli akıntı hızlarına eşdeğer hızlara çıkacağını, bir de kanal böyle dümdüz değil, böyle bir şeyi var, açıları var. O açılarda ise yanal akıntıların nasıl, yana doğru olan akıntıların nasıl değişeceği falan, bunlar tam anlamıyla belirlenebilmiş değil.
Bir takım belirsiz durumlar var açıklanması gereken. Bir de benim raporda da gördüğüm kadarıyla kesin olarak kötü etkileyeceği şeyler var. Biraz da onlardan bahsedelim. Siz bunları biraz bilinmeyenler diye de anlatıyorsunuz raporda. Bir tanesi Karadeniz'den gelen kirli suyun Marmara'ya boşalacak olması. Bir diğeri de depremlerle olan ilişki. Evet. Yani buradaki en büyük riskler neler bizim için?
Şimdi bu Karadeniz'den gelen özellikle azot ve fosfor dediğimiz besin maddeleriyle zengin ama onlar bizim açımızdan çevre bilimciler açısından kirliliktir. Bu sular önce bir tabii ki üst tabakada bir zenginlik, plankton zenginliği yaratacak. Ama sonuçta bu çok fazla da zenginlik olunca da bunun da kötü yanı var. Ötrofikasyon dediğimiz çok fazla üretim, denizde çok fazla plankton üretimi ve buna bağlı olarak da tabii planktonların ölmesiyle çok fazla üretim olunca tabii ki ölümler oluyor. Ölümlerle bu ölen maddenin dibe çökmesi, dipte de bu çürüme süreciyle oksijenin tükenmesi. Şu anda zaten son yani Marmara Denizi 70'li senelere de girdiğimiz deniz değil. Özellikle doğusu. Yani hakikaten çok kirlendi bu son 50 senede. Çok kirlendi ve oksijen dipteki oksijen yani en alttaki oksijen eskiden 2-3 miligram litre civarındayken şimdi sıfırlara yakın birçok yerde. Bu nerede? İzmit Körfezi'nde, Gemlik Körfezi'nde hatta işte Bandırma Erdek tarafına da doğru uzanıyor. Yani alt tarafta ciddi ölü bir deniz var ve burada yapılan bazı ölçümlerde hidrojen sülfür yani kükürt diyelim buna rastlanmış ve bu da Karadeniz'de bulunan yani dip tabakada bulunan ve de işte ölü anoksik oksijeni olmayan ortamın habercisi ve de bu üst tabakaya doğru çıktığında işte ondan sonra kötü koku, kötü kokan körfezler, kötü kokan sular, kıyı suları bütün bunlar
bu kanalla birlikte bu risk bayağı büyük risk.
Zaten İstanbul kanalından geliyor aynı şekilde Karadeniz jeti. Yani bu İstanbul Boğazı'nın da bir etkisi Karadeniz suyunun. Burada da gerçi daha az bir su geçecek Kanal İstanbul'dan, Karadeniz'den Marmara'ya ama yine de
artmış
olacak. Yani buna bir kere bu da bir çevresel bir etki ve bunun da bir belirsizliği var. Bu kaç sene sürer? Yani 2 sene mi, 5 sene mi? Yapıldıktan bir sistem devreye girdikten sonra bu da belirsizliklerden bir tanesi.
Depremlerle olan ilişkisi.
Depremlerle olan ilişkisine gelince yine deprem bilimci, jeolog hocamız burada işte raporda şeyini yazıyor, görüşlerini yazıyor. Bazı tabakalar, toprak tabakaları bazılarına göre daha zayıf. Bütün şeyde öyle. Mesela İstanbul'da mesela diyelim ki İstanbul'un güneyi işte Marmara Denizi'nin diyelim kuzey kıyıları o civarlardaki toprak yapısı daha likit, daha gevşek. Yukarı doğru çıktığımız zaman işte kaya vesaire yani ben tabii tıbbi diyorum özellikle bilimsel şeylerini söyleyemiyorum. Ama işte yaşlı kayaçlar yok, genç kayaçlar, şu bu falan filan. Yani bazı yerler hakikaten bir depremde heyelanlara yer değiştirmeye son derece müsait. Ve maalesef bu kanalın küçük çekmece tarafında bu tip oluşumlar var. Eğer bu beklediğimiz İstanbul depremi inşaat sırasında da olabilir. Bitti diyelim, kanal yapıldı. İşletme sırasında da olabilir ama ciddi olarak görüşümüz bu böyle bir depremin kanala zarar vereceği. Yani ondan sonra o zararı nasıl telafi edilir, o tıkandı mı kanal, yanamı kaydı vesaire. Yani bütün bunları nasıl üstesinden gelinir? Bu da ayrı bir sorun.
Kanalın çevredeki deprem tahribatını da arttıracağını düşünüyorsunuz dolayısıyla değil mi?
O konuda da bir belirsizlik var ama ben o konuda tam bir fikir sahibi değilim. Raporumuzda da sanıyorum çok fazla o konuya değinmiş değil. Ama o da olabilir. Yani bir yerleşimler olacak tabii ki. Ciddi. Şöyle de bir sıkıntı var. Siz şimdi kanal yapıyorsunuz bu tarafta. Bu tarafta İstanbul Boğazı var. Yani bir ada oluşturdunuz. Deprem oldu. Bitti. İşte bir sürü acil müdahale çalışması olacak. Yıkıntı kaldırma çalışması olacak. Siz şimdi bu işleri engellemiş oluyorsunuz. Boğaz ve kanal iki taraftan olunca nereden, nereye nasıl geçeceksiniz? Diyelim ki köprülerin bazıları, 8 tane köprü öneriliyor kanal üzerinde. Her biri de Boğaz Köprüsü'ne falan yakın, yani öyle basit köprüler değil. Yani asma köprüler bunlar. Çünkü 275 metre genişliği, daha da ayaklarını da daha ötelere taşınması lazım tabii asma köprünün. Yani sonuçta böyle basit köprüler değil bunlar. Bunlardan 8 tane. Bir tanesi demiryolu köprüsü. Geri kalanlar otoyol veya yol köprüleri. Şimdi bunlar, bunların yapımı falan filan, bunlar da ayrı bir konu.
Çok fazla bilinmeyen şey olduğunu anlıyorum. Hem projeden hem de sizin anlattıklarınızdan. Peki Bilim Akademisi olarak bu raporla birlikte en azından gerekçelerin geçerli olmadığını ve bilinmezlikler olduğunu, belirsizlikler olduğunu ortaya koyuyorsunuz. Öneriniz ve beklentiniz nedir bu saatten sonra? Bir şekilde bu projenin yapılmasına sağlanması çalışılacak. O zaman bundan sonra bu eksiklerden sonra ne adım atılmalı?
Şimdi biz tabii yani görüşümüz projenin gereksiz olduğu yönünde ve de bu kanalın yapılmaması. Çünkü 75 milyar Türk lirası ile başlıyorsunuz. 7 sene içinde kaça katlanacak enflasyon ile belirsiz. Döviz nasıl artar belirsiz. Yani daha çok büyük maliyetler var karşımızda. Yani bu paranın şu veya bu şekilde bütçeden veya başka bir şekilde bu paranın buraya harcanmasını bir taraftan da gereksiz buluyoruz. Yani işte bu yazılı ve görüntülü medyada da dile getiriliyor uzmanlar tarafından. Böyle bir para varsa bunu özellikle deprem güçlendirmesine ve işte şehirciliğin iyileştirilmesine, diğer altyapı projelerine aktarılması. Mesela yine hiç sıra gelmedi. Su havzaları, Sazlıdere Barajı'nın ortadan kalkması, Terkos Gölü'nün belli bir tuzlanma kısmının, işte tuzlanma tehlikesi, kanalı açtınız, 20 metre derinliğe indiniz, yeraltı sularının 20 metre, 21 metrede bazı şeyler çıkacak oradan. Siz kazdığınız zaman su çıkacak bazı yerlerden. Bunlar işte akiferlerden gelecek sular. Bunlar zaman içinde üzerinden tuzlu su geçti mi bunlar da tuzlanacak. Yeraltı sularına tam nasıl etkisi olacak hiçbir şekilde belirli değil. ÇED raporunda hiçbir şekilde bunların nasıl önlemler alınacak anlatılmıyor. Yetersiz hep bütün bu önlemler, yani geriye dönmesi mümkün olmayan çevresel etkilerin nasıl giderileceği kesinlikle tatmin edici bir şekilde anlatılmamış. Yani biz tabii ki Bilim Akademisi olarak bu projenin yapılmaması Türkiye'nin, ülkemizin, İstanbul'un lehine olacağını düşünüyoruz. Umarım yani bu konu biraz daha, yani yapım aşamasına gelinmez, biraz daha tartışılır. Bilim Akademisi gerçekten Türkiye'nin en değerli bilim insanlarının bünyesinde bulundurduğu bir oluşum. Üyelerimizin hepsi uluslararası düzeyde tanınmış profesörler. Ve bu insanların söylediklerine de kulak vermek lazım diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz Orhan Yenigün katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Medyaskop'ta bugün Bilim Akademisi'nin Kanal İstanbul projesi hakkındaki raporunu konuştuk. Ve bunun için Bilim Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Orhan Yenigün'ü ağırladık. Bilim Akademisi bu raporla bu projenin bütün gerekçelerinin yetersiz olduğunu, projenin kesinlikle yapılmaması gerektiğini söylüyorlar ve Orhan Yenigün'ün de yorumuyla böyle bir para varsa bunu deprem için güçlendirmeye ayıralım diye de bir sonuç çıkıyor bu projeden. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.